Herkese selamlar. Kağıt Bilet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Özcan kardeşimle her zamanki gibi birlikteyiz. Özcan'cığım hoş geldin canım.
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
Kalben de hoş buldun mu?
Kalben hoş buldum. Oh be.
Abi o tweetini unutamıyorum ya. PSG'ye yönelik. Messi transferi.
Tabii canım. Ya ben evimi buldum abi. Paris'in kombinlerinde huzurlu bir hayat yaşamayı düşünüyorum.
Sokaklarda bela diyorsun.
Aynen.
Başlayalım birincilik günlerine. Gündem çok yoğun. Bir defa öncelikle büyük maçtan başlamak istiyorum. 40 yıl sonra Karadeniz'e alt ligde oynandı.
Evet.
Şimdi bu ele alındığından konuşulan 40 yıla ele alırsak sence Ankara Gücü'nün düşük profilli olması mı, Gençler Birliği'nin yüksekte kalması mı?
Yo ama şöyle, ikisi de aslında çok kaldı yukarıda ya yıllar boyu. Ya şimdi ebedi puan tablosu oluyor ya Süper Lig'de. Ona bakınca işte Ankara Gücü 45 yıl oynamış, Gençler Birliği 48 yıl mı ne oynamış? Ya ikisi de çok kaldı orada. Hani hep yani bu iki takımda hep abi Süper Lig'de gördük yani. Bu şey muhabbeti son senelerde oldu. İşte bir Ankara Gücü çıktı, Gençler düştü hatırlıyorsun. Sonra Gençler çıktı, Ankara Gücü düşüyordu. Sonra düşme kalktı, düşemedi falan filan böyle. Ama ikisi birden çöktü geçen sene. Yani bildiğin Ankara Spor'da çöküş yaşanıyor. Yani garip bir durum. Ama feci çöküş yaşanıyor abi. Gençler Birliği'nin durumuna baksana yani. Baya bildiğin hani öyle böyle çökmediler.
Çok çaresiz bir takım izlenimler
değil mi? Evet yani bak Ankara Gücü hala tatsız bir takım. Ankara Gücü. Ben şampiyon olacaklarını hiç yani çıkabileceklerini zannetmiyorum bu sene. Daha dördüncü hafta da çıkacaklarını düşünmüyorum. Ama Ankara Gücü'ne baktığın zaman düşer mi bu takım? Hayatta düşmez diyorsun. Yani ilk 8'de bitirir. İlk 9'da, ilk 10'da bitirir diyorsun yine. Ama ben çıkmayacağını düşünüyorum ama Gençler Birliği düşebilir. Ya düşerse de hiç sürpriz olmayacak.
Abi ikincilikte de Gençler Birliği garip gelir adama da.
Abi olmaz bir de. Çünkü Gençler Birliği'nin tarihinde ikincilik yok.
Oo.
Hiç alışık bir kulüp değil oraya.
Bunu bir Büyük Altaylı söyledi.
Abi öyle.
Büyük Altaylı'nın da tarihinde yoktu.
Yoktu. Zaten kaç sene debelendik yani.
Evet.
Alışık değilsin çünkü. Olmuyor. Hani orası çok farklı. Ve adama da şey yapar. Yani Gençler Birliği'nin tarihinde yok abi. Hani oraya alışmak. Bir de borcu var. Gençler Birliği'nin yani Gençler Birliği kulüp şey borsuz kulüp oldu. Bildiğim kadarıyla çok inanılmaz değil. Hani Eskişehir şeyinde değil tabii ki de ama yine borcu var. Belirli bir borcu var. İkinci lige düşerse o borçla hayatta altına kalkamaz gibi geliyor bana.
Anladım. Ne demek istediğini anladım. İşler zor. Gerçekten zor.
Çok zor.
Ankara futbolu emekçilerinin tribünlerinin işi zor.
Çok zor.
Arkada taraftar var ama taraftar da bir yere kadar abi. Bir
yere kadar. Sahaya taraftar inip oynamıyor ya. Ya sen istediğin kadar bağır çağır. İstediğin kadar rakip futbolcuya, rakip takıma şeye baskı kur. Hatta git otelini bas. Uyutma gece. Her maçta. Yok abi takımın kötüyse olmuyor. Başarılı olma şansın yok. Hani kaliteli futbolcuyla ya kaliteli futbolcun olacak ya da kaliteli oyunun olacak.
Evet evet. Gençler Birliği'nde ne kaliteli bir oyun var ne de o kadar üst kalite oyuncular var.
Tabii canım. Ya bak mesela şuradan örnek vereyim. Gençler Birliği yine düşmüştü 3 sene önce hatırlıyorsun. Sonra tekrar çıktılar da bu Ümit Özat varken.
Evet.
O sene düştüler. Yine kötü kadrosu vardı Süper Lig çapında. Ama abi bir şey oynuyordu takım. kadro etmedi. O takım evet. Bir şey oynuyordu. Oynuyordu yani. Ve Ankara Gücü geçen sene düştü. Çok bende çok garip mesela. Hiç düşmesini beklemiyordum. Kadrosu da kötü değildi Ankara Gücü'nün geçen sene. Oyun da vardı bir. Çok garip şekilde düşmüşlerdi ama oyun vardı mesela.
Abi ilk yarı çok az puan aldılar. Evet. Zaten Hikmet Hoca da bunu diyor yani.
Tabii.
Bizim de ikinci yarı. Yani hata yapmama lüksümüz yoktu diyor. Hata yapma evet. Lüksümüz.
Doğru. Yani bak Ankara
3-4 gücü maçta ortada debelenince diyor olmadı diyor.
Tabii. İlk Ankara Gücü kazandı gitti. Beşiktaş'a 2-0'dan maç çevirdi. Hatırlıyorsun. Bir sürü şey yaptı. Sonra iki maç kaybettiler. Bir baktık düşme hattında yine. Yani puanlar o kadar rezalet durumdaydı. Ve Ankara Gücü'nün de bu kronikleşti. Fakat Ankara Gücü'nün işte gençler bildiğine göre artısı şu. Kadrosu daha iyi. Gençler bildiğine göre daha iyi. Ankara Gücü yine bir şey oynamıyor. Yine çok bir şey oynamıyor. Ya hele Ümraniye'nin yanında hiçbir şey oynamıyor.
Abi Ümraniye madem oraya geçelim. Evet. Ya bu takım ne Özcan? Abi bir açıklayın ya ben gerçekten ve bu kadar sezon erken açılmışken takımların çoğu dakika 70'ten sonra yürüyemiyorken yani bunu ben yani Süper Lig arada izliyoruz orada da görüyorum. Duyuyorum diyeyim daha doğrusu. Hani bu haldeyken bu şekilde bir takım. Helal olsun ya. Manisa FK da ona yakın.
Ama bak Ümraniye'nin farkı şu. Eyüp'le ilgili konuştuk değil mi? Eyüp'le ilgili ben ne diyordum? Abi kadro kaliteli ama Eyüp patlayacak bir şekilde.
Ciddiyet yok. Evet.
Şey yok. Oyunu tat vermiyor. Yani şey yok oyunda. Nasıl diyeyim? Disiplin dediğin gibi kolektif bir şey yok. Hani 2-0 öne geçtikten sonraki her maçında Eyüp sıkıntı yaşadı. Hep gol yedi. Yani Eyüp'teki durum bu. Eyüp o yüzden gösteriyordu ama Ümraniye'de abi bak bu son maçı ben izleyemedim. Saniyespor'un. Fakat ben hemen maçının tamamını yakınını izlemiştim. Abi 4 attılar. Tamam ben hemen çok kötü durumda. Adana'dan da 6 yediler bu hafta da. 4 attılar. 2 topları direkten döndü. Onun dışında 3 pozisyonları daha var. Yani Menemen deplasmanında 10 tane pozisyon buldular. Ya bu çok ciddi bir rakam. Ya bu aşırı ciddi bir rakam. Ve bir pozisyon hariç pozisyon da vermediler. Yani şöyle olur. İşte çok hücumcu takım olursun. Hücumcu bir takım olursun. Çok
geçen yılki Manisa FK işte.
Hücumcu İkinci bir takım olursun. Evet. Ama onun
pozisyonla veriyordu daha yani.
Evet, pozisyonla veriyordu ama o takımın kalitesi rakiplerinin iki gömlek üstüydü. Yani birincilikte onu sağlayamıyorsun. İster istemez. Çünkü yabancı sınırı yok. Yani yabancı alabiliyorsun ve daha büyük camialar, daha büyük ekonomiler var burada. Yani buna rağmen hani Ümraniye şey yapıyor abi, pozisyon vermiyor abi. 4 maç 11 gol attılar, gol yemediler. Şu an Beşiktaş'la beraber profesyonel liglerinde gol yemeyen iki takımdan bir tanesi. Ve 4-4 yaptılar. Yani
inanılmaz. Ahmet Hoca'ya helal olsun.
Ya, hakikaten helal olsun hocaya.
Gösterdiği performans gerçekten çok büyük.
Geldiğinden beri inanılmaz iş yapıyor. Hani onun istatistiğini çıkarmadık. Ben bir bakarım. Yayından sonra veya şimdi bakayım. Ben eminim geldiğinden beri puan ortalaması 2'nin üstündedir.
Ona yakındır ya. Ben üstünde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçen yıl çok beraber kaldı bu takım.
Bir bakalım abi.
Bakalım. Buradan Manisa PK'ya da ben küçük bir konuşayım.
Tamam.
Geçen yıl biliyorsun mağlubiyet yoktu. İlk mağlubiyet geldi Erzurum'dan. Erzurumspor bu ligin Tottenham Hotspur'u mudur hacı? Ya da Tottenham Hotspur Premier Lig'in Erzurum'u doğrudur. Bu nasıl bir takım ya? Yani gerçekten ters gelmediği büyük takım.
Evet.
Büyük takım derken yanlış söyledim aslında. Şampiyonluğa oynayan takım yok yani.
Evet. Yani kanka Erzurum abi.
Ben Manisa FK'nın nasıl ayağa kalkacağını merak ediyorum.
Ya Manisa FK ayağa kalkar. Kadrosu iyi.
Ya iyi de bence benim görüşüm. Bu normal bir dördüncü hafta maçından öte bir maçtı.
Hı hı.
Kaybettiği için Manisa FK.
Hı hı.
Uzun süredir kazanan takımlar bir kaybetme serisine de girebilir ya.
Hmm.
O seri bitince evet. Ben öyle bir şey
anladım.
Bekliyorum demeyeyim de. Merak ediyorum yani ne yapacaklar. Serdan Özbalta ve ekibini. Hoca biliyorsun Metin Uçar'ı getirdi. Mazinli'den. Tanırız Metin Uçar'ı. Keçiören'deydi. Keçiören'de gerçekten bir ara Metin şey bilhassa geçen sezon değil iki sezon önce. Metin bildiğin şey kıvamındaydı ya. Hatırlıyorum yani o serpilik sahada. Bayağı'nın kalecisinin adı neydi acı? Noyer kıvamında. Neredeyse ceza sahası işine kadar çıkıyordu.
Evet.
Valla işte güç var. Bir ortada fikir var. Düşünce var. Yapı var. Güçler tasarmaya anlamında diyorum. Manisa FK gerçekten bir hoca takımı oluyor. Oldu da bence. Üstüne de iyi eklemelerle hani gerçekten geleceğe de bence yatırım yapmaya başlıyor. Bu arada hesapladım. Zaten kurdu biliyorsun Manisa'da. Buyur abi.
Hesapladım abi. 31 maç 59 puan abi.
Oo.
İkiye yakın yani. Çok büyük başarı bu ligde.
Büyük iş. Evet. Ümraniye maçlarını öneririz herkese. Haftaya kimle oynuyor abi Ümraniye?
Haftaya kimle oynuyor Ümraniye bakalım.
Sen ona bir bak. Buradan bir diğer Ege takımına geçelim.
Erzurum deplasmanı. Erzurum deplasmanı.
İşte
maç bu.
İşte yani tartışma saptanın maçı. Bir diğer takıma geçelim. Hadi açık konuşalım. Pek konuşmaya değer görmüyoruz demeyelim. Büyük camia. Büyük bir taraftar var. Yeşil cephe. Denizli evet. Ama bir şeylerin doğru gitmediğini düşünüyorduk takımda.
Evet. Bence öyle.
Denizli Spor son 3 yıldır sürekli yani Süper Lig'de kaldı o pandemi düşme olmadığı zaman da yaz sezonda işte başkana saldırılar, yönetime saldırılar, evet. Silahlar falan filan. Karışık bir takım.
Çok karışık.
Hani oralardan bugüne gelindi, transfer tahtası geç açıldı, değişik oyuncular geldi. Geçen hafta da biraz ucundan değindik İlhan Defeler falan.
Evet.
Ve galibiyet geldi sonunda.
Evet.
Bunları da görünce senin Gençlerbirliği yaklaşımın bence daha da anlam kazanıyor. Yani gerçekten Gençlerbirliği'nin işi zor.
Hı hı.
Çünkü Denizli dahi gidip deplasmanda maç kazanıyor. Ve Eyüp'e
evet, Eyüp'e yendi. Aynen öyle. Ya tabii Eyüp'le ilgili hep ne konuştuk seninle? Ya, bu takım kazanıyor. Kadrosu fena değil ama bu takımda oyun yok diyorduk. Bir şekilde bu hafta hani bir şey oldu. Bir bozuldu. Bu oyunsuzluk şey zararını gösterdi. Hani oyuncuya dayalı performansları. Nasıldı? İlk hafta mesela Umut Bulut çok iyi oynadı.
Evet.
Öyle kazandılar mesela. İkinci hafta aynı şekilde Taşkın çok iyi oynadı. Öyle kazandılar. Bursa deplasmanında da evet, Bursa deplasmanında da Timur Temel Taş çok iyi oynadı mesela. Öyle kazandılar
Timur
yani.
Timur Temel Taş, Ümraniye yani, sporumuzun efsane oyuncusu.
Yani cüm. Şimdi böyle olunca böyle gitti. Ama tabii ki de şey beklemezsin. Hani Eyüp mesela gidip şeye kaybetseydi, kim olabilir? Samsun'a kaybetseydi bu makuldü bence. Ama Deniz'de olması şaşırtıcı abi. Yani tamam gittiler, Eyüp'ü yendiler. Çok büyük galibiyet. Yani tam krizden çıkma galibiyetidir bunlar. Yani şampiyonluk favorisi bir takıma gidiyorsun, yeniyorsun. Ama mesela Denizli için bundan sonra şey diyen de olabilir. Ya tamam işte abi, bu takım bu oyuncu kadrosuyla gidip Eyüp'ü yenebiliyor, her şeyi yapabilir denebilir, ama ben mesela Denizli için hala o kadar olumlu konuşamayacağım.
Yok yok abi, zaten takımda sıkıntılar var ya. Yani belki kalite iyi de o ruh, dayanışma mı diyeyim, tribünle o oluşan birliktelik mi diyeyim. Denizli Atatürk'ten dahi çok etkilenen bir takım. Evet. Çünkü Deniz Atatürk Anadolu'nun bence en iyi statlarından biri. Hem mimari olarak, hem zemin olarak, hem yaşanmışlıklarına da dair. 2006 Mayıs'ı derse çok güçlü bir stat. Hani oradan dahi güç alan bir takım. Yani bir şekilde dediğin gibi toplanırlar. Hayırlısı diyelim. O zaman madem Bursa deplasmanı dedin,
Bursa'ya bir girelim.
Oradan bir girelim abi. Yani Bursa ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Abi. Ne yapılmak isteniyordu? Gelinen sonuç demeyeceğim. Yani kesinlikle öyle bir durum yok. Gemileri yakmaya da bence yemen gerek yok. Ama 4 haftada
bir puan.
Gözüken tablo kötü.
Çok kötü. Yani şu an sondan ikinci sırada abi. Gençler Birliği bu kadar kötü olmasaydı Bursa olmuyordu. O da aynı puandalar bu arada. Gençler Birliği hakkında ne diyoruz? Durum kötü. Karanlık. Ama Bursa da aynı. Yani hatta Bursa da daha kötü. Sebebi şudur. Gençler Birliği bu sene ligde kalsın. Ki kalması zor değil bu arada. Yani Gençler Birliği, yani o kadronun...
Ya ikinci yarı çok şey değişebilir dediğim
gibi. İkinci yarı değil. Ya Gençler Birliği'nin şu anki kadrosu da hani kötü, ben beğenmiyorum, ama yine ligde kalabilecek bir kadro. Tamam mı? Ama Bursa'da problem şu. Bursa yukarıla arasındaki fark açılırsa Bursa'nın geri dönmesi çok zor. Ve Bursa'da sıkıntı şu. Bursa bu transfer yasağını kaldırmak için kaç para harcadı biliyor musun?
Kaç para?
Bursa'nın başta gözüken ilk yönetim geldiğinde transfer yasağını kaldırması için gözüken gerekli olan para benim hatırladığım kadarıyla 70-80 milyon TL.
Evet, doğru doğru. Geçen sezon sonunda biz bunu yayında konuştuk. Hatta Emin Adonur isminde, yani startup mı diyeyim? Ya yani açık açık söyleyeyim, şeyin sahibi, Allah sözünün sahibi.
Evet.
Hatta zaten başkanı. Evet, onun başkanı da aynı zamanda konuşmuştuk bunu. Evet. Hatırlıyorum yani.
Ve
şimdi aklıma geldi, evet.
Emin Adonur başkan oldu ve şu açıklamayı yaptı. Borç o değil. 120 milyon TL lazım böyle.
Oo. Ve bir şey para ödendi diyorsun. Ya da teminat abi, gösteriyor.
Abi 120'nin ben ödendiğini hiç zannetmiyorum. Bursa'da muhtemelen şu yapılmıştır. Atıyorum denmiştir ki şimdi bazı kişilere, ya kardeşim siz imza atın, biz sonra ödeyeceğiz. Erteleyelim. İşte borcumuz 5 mi? 6 ödeyeceğiz sonra. Faiz koyalım. Bazılarına yarı yarıya ödenmiştir peşin. Bazılarına da tam ödenmiştir. 120'nin tamamının ödendiğini düşünmüyorum. Ha şu var. Sen borç
abi, ödeme yapabilirsin. Geçen sezon değil, ondan önceki sezon özellerin Demirspor maçı öncesi kampta çıkan olayı. Hani bir benzeri olacak o zaman bu gidişle. Hatırlıyorsun yani maaşlar aylardan beri.
Yok. Süper Lig'e çıkılacak. Bursa'da bir sezon başından hemen kısa bir şey, tirat gibi bir şey yapacağım. Bursa'da durum bu. Ha, Bursa'da başkan şunu yaptı. Çok fazla gelir kalemi sağladı. Gerçekten. Bu
çok iyi sponsorluklu.
Evet. Formaya işte her maç ayrı sponsor. Efendime söyleyeyim, başka şeylere sponsor falan filan. Baya gelir kalemi sağladı. İşte stadyuma isim sponsoru buldu falan filan. Fakat Bursa'da problem şu abi. Bursa hiç para harcamasa bile, bir sezon hiç para harcamasa bile, Bursa'nın banka borcu var abi. Bak, Bursa'nın banka borcu var.
Ve Bursa'nın feci borcu var. Bursa'nın şu an minimum borcu, ben sana söyleyeyim, 700 milyon TL'dir. 700 milyon TL abi. İnanılmaz bir para.
Abi ya, miktardan öte bence asıl göz korkutan. Zaten Süper Lig'den düşen takımların son 4-5 senede iyice Bursa gitmesinin sebebi ne abi? Hep aslında şey, bunu biz yayın sonra sana off-score konuşuyoruz da, Euro'lu yabancıları olan borçlar.
Evet. Evet. Bursa'da bir bu var.
Yabancılara.
Bursa'da bu da var. Ya Bursa'nın döviz borcu da var. Bak, Bursa'nın
Atakan döviz borcu demişti var. Eskişehir için.
Hı-hı.
Abi Pinto. Pinto her yıl -3 yediriyor.
Tabii canım. Tabii canım.
Hani, şimdi TFF kesti de yani, demek istediğimi anladın.
Anladım.
Dedi böyle dedi hani yabancı karşıya mesela neden bu kadar savaştı? Neden 5 yıl bekledi? Yabancı dosyalar ancak kapatabildi çünkü.
Tabii canım. Karşıya gerçekten... yabancı dosyaları kapattı. Yabancı dosyaları kapattı. En son yasağı kaldırırken sadece Türk dosyaları vardı. Onlarla evet. Da bir şekilde anlaştılar. Neyse, Bursa'da problem değil. Yani Bursa geride kalırsa yetişmesi çok zor. Bursa yetişemeyip çıkamazsa abi, Bursa bu sene açık konuşalım Süper Lig'e çıkamazsa Bursa'nın işi çok zor.
Evet, anladım demek istedim. Yani sen diyorsun ki bu takım benim anladığım kadarıyla ikinci yarı bir şekilde toparlanır ve ben 10. haftadan sonra çıkışa geçer.
Ama
şeylerin etkisiyle bir şekilde zararlar ama önceden aldığı eksik puanlar yüzünden playoff'a 6. sıradan girerse ya da direkt çıkamazsa, 6. sıradan derken örnek, ya da 2 puan yüzünden playoff kaçarsa.
Evet, bunu diyorum. Ya Bursa playoff'a bir şekilde kalırsa, atıyorum ilk yarıyı kötü geçirdi, ikinci yarı yukarı çıktı. Playoff'a kaldı, son anda Bursa çıkar. Tamam mı? Bursa çıkar. Fakat Bursa'nın ben sıkıntı şu, ilk yarıda bu kötü gidiş devam edip de bu puanlar yüzünden playoff'a kalamazsa Bursa'yı kötü günler, yani anladım, çok kötü günler bekliyor. Ve Bursa'da bir problem daha var abi. Tamam,
Bursa büyük
camia değil mi? Taraftan çok çambırlık yaşamış falan filan. Şeyi de kabul ediyorum, büyük dağın karı fazla olur. Yani bu büyük camia dediğimiz bütün takımların borcu var.
Evet.
Hepsinin borcu var. Fakat abi Bursa'da bir sevgisizlik var. Bursa 2010 gibi 10-12 yıl önce özellikle Bursa Atatürk Stadı varken, özellikle belediye Bursa Spor'un bu kadar içinde dolaşmıyorken, Bursa Spor neydi? Abi Bursa tribününde şöyle bir pankart vardı ya, ben çok severim onu. Ki Bursa'yı Altaylı olarak çok böyle ara limonu bir canlı ya, biliyorsun. Ama bu pankartlarına bayılıyorum. Seni annem gibi sevdim diye bir pankartları vardı. Yani Bursa taraftarının kulübe bakış açısı buydu. Başkanları da böyle bir başkandı. Rahmetli İbrahim Yazıcı. Fakat Bursa'da sevgisizlik hakim. Kimse Bursa Spor'u Bursa Spor olduğu için sevmiyor. Ben adım gibi eminim ya, o tribünde, o tribün işte isim vermeyeceğim, adlarını almayacağım. O tribün gruplarının çoğu kendi reklamı için, çorba için orada abi.
Abi zaten futbolun kanayan yaralarından biri.
Bursa'da
bunu çok... Yayında bunları biz konuştuk da sonradan biraz kestik.
Bursa'da yani, çok... Veya Bursa Belediye Başkanı Bursa Spor'u sevdiği için destek vermiyor ya.
Abi zaten veriyormuş gibi gözükmüyor. Direkt karşıya aldı artık ya. Zaten Emine Adanur'un öncekilerden bu kadar farklı bir profil çizmesinin bence yegane sebeplerinden biri de o yani. Direkt o eylemi tek başına yaptı.
Tabii canım. Yani çok haklı bir eylem ama Bursa'daki problem şu işte. Yani problemlerden biri değil. Bursa yıllar sonra aktif bir başkan yapıldı. Emine Adanur. Çok tedbirsiz, koyu bir adam. Kabul. Ama aktif. Ya Bursa bir havayla girmişti sezona değil mi? Belirli bir havayla, belirli bir
kenetlenme. Geliyoruz işte.
Geliyoruz. Belirli bir kenetlenme. Fakat bunu sağlayan şey kulüplerde şudur. Özellikle Bursa gibi. Bak bu Fenerbahçe'de de çok mesela.
Hani en büyük örnek olarak vereyim. Hı. Bu tarz kulüplerdeki kenetlenmeyi devam ettirecek, arttıracak tek şey nedir biliyor musun? Saha içi sonuç.
Sportif başarı diyorsun.
Sportif başarı olmazsa hemen helva gibi dağılır. Çünkü Bursa camiası çok kırılgan şu anda. Hemen her savaş alanına dönebilir yani camia. O yüzden abi Bursa'nın bir şekilde...
Bir an önce sonuç gelmesi lazım. Tamam. Kimle oynuyor abi Bursa'ya?
İçeride olmayacak yani... onu biliyorum.
Alması lazım galiba. Kim olur?
Evet.
Samsun'la oynuyor diyecektim. Hı-hı. Evet.
Çarşamba. Bak Samsun'la oynanıyor. Samsun zaten nasıl bir takım olduğunu herkes biliyor. Samsun'un.
Hı-hı.
Ama bu şans olabilir. Bak Samsun'u yensin Bursa. Bir anda imelenme başlar.
Hadi bismillah. Vira bismillah hesabı.
Ama Samsun'a da yenilirse, hele kötü bir oyunla kötü bir şekilde yenilirse, o zaman abi sıkıntı. Yani Bursa daha 5. haftadan abi final maçı gibi bir şeye çıkıyor. Artık bunu bir şekilde buradan bir şekilde çıkmaları lazım diye düşünüyorum. Yoksa işleri zor abi.
Aynen. Özcan'cığım buradan ikinci lige geçelim istiyorsan.
Geçelim.
Beyaz grup konuşalım biraz. Beyaz grupta çünkü efsanevi olaylar var. Karacabey Eskişehir maçı.
Eskişehir Gençleri.
Efsane bir maç. Onur Arı gerçekten ikinci gün Erling Haaland'ındır. Bilhassa o ikinci gol büyük gol. Şimdi Karacabey taraftarlarını gördüm ben. Maçın 90 dakikalık hani maç videosu da şeyde var, YouTube'da var, STV'de.
Evet evet.
Onu da söylemiş olayım, ben bir 30 dakikasını izledim. Şimdi abi şey deniyor işte, aşırı yaptılar falan filan. Zaten ikinci gol büyük şans falan filan. Tamam da abi. Deplasman galibiyeti gelmiş 900 gün sonra neredeyse.
Evet.
En son Bursa maçı biliyorsun. 17'lik bir oyuncu atmıştı.
Bedran Altınbaş galiba.
Evet evet Bedran. Şimdi hani herkes zannediyor ki yaşanmışlıklar ömre bedel. Tamam tabii ki de ömre bedel ama yaşanmışlıklardan sıyrılmak ömre bedel, ömre dahil mi ondan emin değilim. Yani şunun farkında değiller. 900 günlük deplasmanın galibiyeti açlığı değil, sportif başarı değil. O oyun, o inanmışlık, o kenetlenmişlik. Atakan'la da konuştuk. Yani diyor, geçen yıl bilhassa ikinci yarı diyor. Herkes gerçekten boş vermiş gibi diyor. Ama şu an baktığımız şey takımlığı yani. O kadar birbirine kenetlenmiş durumda ki diyor.
Evet.
Ben bu takımın diyor kesinlikle bir şeyler yapacağına inanıyorum diyor. Bak kümede kalma demedi bile çocuk. Bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Grupta dedi açık konuşalım biraz kolay dedi. Hani kırmızıya
tabii, dedi. Tabii.
Kırmızı ve bu hafta çok... beraberlik geldi.
Tabii ya.
Bu hafta... Yani buradan selam olsun. Hem Atakan'a hem Eskişehir'e. Cem Hoca'ya da selam olsun. Cem Hoca da büyük iş yaptı. Cem
Karaca abimiz. Evet. İsmi çok güzel bir abimiz. Ona da başarılar diliyorum. Şey abi Eskişehir'in, ya bak Karaca Bey, ya şundan anlıyorsun mesela Eskişehir'in yaptığı büyük işi. Karaca Bey şans diyebilirsin değil mi? Ya ben de gördüm. İlk gol güzel de ikinci gol hakikaten biraz şansın yardımıyla olmuş bir gol. Ama abi Urfa'yla berabere kaldılar bu hafta içeride ve 9 kişi kaldılar maçın sonunda. Yani son bir 5 dakikayı, son 15 dakikayı galiba 10 kişi, bir de son 5 dakikayı 9 kişi bitirdiler. Eskişehir nasıldı hatırlıyorsun Apo? Birincilikte bir dönem yine altyapıyla oynuyordu ama içeride kazanıyordu ve ligde kalıyordu. Bayağı bela oluyordu. Ya o Eskişehir onu kaybetmişti geçen sene. Bu sene evet, tekrar onu bulacak gibi görünüyor. Yani ve bu adammış, hani bu inanmışlık çok önemli. Çünkü Eskişehir'in özellikle bu ekonomik durumda Eskişehir'in en büyük silahı taraftarı. Ya hakikaten evet. Taraftar boş verirse, geçen sene boş verdi gördük. Şey paraşütsüz düştü. Ama taraftar boş vermediği sürece, tribünle bir şekilde arka çıktığı sürece Eskişehir her takıma bela olacak bir takım. Camia kökeninden alıyor bunu. Evet. Ve ikincilik özellikle bulundukları grupta hakikaten ya kırmızı evlere daha kolay bir grup.
Evet.
Ve ikincilikte şu avantaj var. Fark yaratan yabancılar da yani açıkça konuşalım. Onur Arı ikincilikteki diğer forvetler, kaşar forvetler var ya tabirle. Sürekli orada dolaşan. Senede 10 gol atıp her sene farklı şampiyonluk adayına şey yapanlar. Ben iddia ediyorum özellikle fiziği çok iyi Onur'un. Çok hakikaten forvet gibi duruyor. Onur Arı şu an bu ligdeki forvetlerin çoğundan daha iyi forvet. Altyapıdan geldiği için öyle çoluk çocuk olarak gözüküyor ama ben iddia ediyorum Eskişehir'in kadrosunun yarısı bu genel kendi ligindeki meslektaşlarından daha yeteneklidir. Tecrübesizler ama yetenek olarak çok kötü olduklarını düşünmüyorum. Ya Eskişehir altyapısı çok futbolcu verdi. Birkaç senede böyle.
Ama işte şimdi mesela şöyle de bir gerçek var. Bu takımlarda herhangi bir kötü sonuçta daha kolay dağılıyor. Çünkü evet, tamam Sezgin büyük kapta gerçekten ama Sezgin de bir yere kadar abi yani.
Tabii canım.
İşte mesela Karşıyaka'da bir Sezgin stoperde oynuyor. Şimdi mesela Karşıyaka'da buna benzer bir kadroyla oynadı. Hı-hı. Ama Mustafa Şen nispeten daha önde oynadığı için. Hani öyle evet, bir oynuyor ama gidiyor yani. Veya da skor evet, yaptığı tabii için diyeyim. Hı-hı. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Daha kolay sanki takım.
8 numara gibi oynadı ya Mustafa Şen hep.
Ya yani hı-hı, bazen geriye de geliyordu ya. Hani,
geliyordu evet. Evet.
O şekilde hani oynadığından bilmiyorum mesela. Mustafa Şen daha kolay toplayabiliyordu. Takım bence o kadar da dağılmıyordu. Eskişehir evet, gibi. Yani geçen sezonu ayrı koyuyorum. Geçen sezon gerçekten kötü geçti karşılayacağım. Kötü. Ondan önceki sezon için birazsa.
Ama şu fark var abi. Haksızlık etmeyelim. Bak haksızlık etmeyelim. Abi ikincilikle üçüncülük arasında fark, şu fark var. İkincilikteki takımlar şöyle söyleyeyim. Bazı takımlar özellikle geçen seneki Eyüp, geçen seneki Manisa tamam mı? Birincilik seviyesindeydi. Bir iki takım o seviyede oynuyor. Geneli ikincilik seviyesinde en altındaki takımlar üçüncülük seviyesinde oynuyor. Fakat üçüncülükte mesela hiçbir takım birincilik seviyesine çıkamıyor. Birkaç takım ikincilik seviyesine çıkabiliyor. Yarısı diğer yarısı üçüncülük. Fakat abi bu alttaki takımlar amatör lig takımı gibi. Kalite olarak. Yani şunu demeye çalışıyorum. Üçüncü ligdeki gen ortalama kaliteyle iki arasında dağlar kadar fark var. Bak şu anki Eskişehir kadrosunu üçe koyalım şampiyonluğa oynar. Anlatabildim değil mi? Demek
istedim. Anladım ben.
Ya Karşıyaka ile aralarındaki fark bu. Ya Eskişehir 3'te olsa şu anda bu kadroyla şampiyon olurdu. Yani playoff yani Kocaeli yaptı abi. Karşıyaka da yaptı. Az kalsın çıkıyordu bu takımlar. Altyapıyla. Eskişehir de bunu yapar. Ama iki daha zor. Fakat şu da var. Ben hayatımda bir takım gördüm. Altyapı takımıyla şampiyonluğa oynayan hatta şampiyon olan böyle kısıtlı kadroyla transfer yasağıyla. O da Sakaryaspor 2011 Sakarya. Ondan beri böyle bir takım görmüyorum. Eğer Eskişehir gerçekten bunu başarırsa bu imkanlarla hakikaten tarih yazarlar. O yüzden çok böyle meraklı.
Aslında ona yaklaşan da var ya. O Cel'in üçüncülük sezonu sadece İzmit'in gençleri.
Yok yok hayır. Üçüncülükten bahsetmiyorum. İkincilikte başaran takımlar.
Ha ikincilikte.
Bir Sakarya başardı 2011. Fakat o Sakarya'da da yine tecrübeli adamlar vardı. Fakat transfer yasayla çıkmışlardı. Playoff'lar. Ondan beri böyle bir takım görmüyorum. Hep böyle ikincilikte paraşütsüz gitti herkes altyapıyla. Üçüncilikte o gençlerle bir şeyler başardı. Şampiyonluğu oynadı. Hep böyle oldu. O yüzden Eskişehir'in yani bunu başarmasını isterim. Çok da merak ediyorum. Bakalım ne yapacaklar.
Abi bir diğer yine sürpriz. Bence çok çok daha büyük sürpriz. Hani sürpriz olarak nitelenenler için söylüyorum. Akhisar'ın maç kazanması. Yani tartışması evet. Takım bitmeye gidiyor. Aynen. Davalar falan zaten bilmeyen yoktu. Bilmeyenler içinden Ahmet Çakar'ın falan karıştı bir şeylerin.
Tabii canım bir şeyler Özbey falan filan.
Yani yani adamlar alenen zaten abisi hem menajer hem büyük sahibi olduğu için kaç defa da konuştuk bunları. Adamlar gerçekten sen bize para ver. Biz seni ilk 11'e yerleştirelim yapmışlar. Bir oyuncu
evet.
Belki bilmeyenler için de açık olmuş olalım. Yani bu takımın ikinci lig ben kesinlikle amatöre gideceğini düşünüyordum.
Gidebilir hala.
Ya tabii gidebilir de. Hani maç dahi kazanamadan bu seviyelerde gideceğini düşünüyorum. Evet.
Şu anki karım.
Şaşırdım. Evet. Heh, tam olarak. Çünkü çok yakın yani. Sadece Karabük'te işler biraz da gizli saklı yapılmıştı.
Evet.
Yerinde alenen dönmüş. Yani Akisar. Yani şaşırdım. Çok çok büyük sürpriz. Kırmızı grupta da büyük sürprizler. Tarsus ilk hafta kazanamadım. Ki o Tarsus Sinan Kurumuşlar falan.
Evet.
Yani dört tane gerçekten iyi santrforu var Tarsus'un. Dördü de oynamasına rağmen gol dahi atamaması işte şanssızlık ya da bazen olmadı diye açıklayabiliriz ama şaşırdım. Onu söyleyeyim.
Evet.
Üçüncü ligde de abi işte Karşıyaka ilk hafta yenildi biliyorsun Erova.
İkinci hafta da denemek kaldı.
Uzun süre sonra evet bir taraftarlığın karşısına çıktı.
Evet.
İzmir Atatürk'te ki biz seninle de konuşmuştuk. Sen çok şaşırmıştı hatırlıyorum ben söylemiştim. Trede oynayacak Karşıyaka deniyordu.
Zor. Olmaz abi.
Atatürk'te oynama kararı almışlar. Yine.
Ne mantıklı.
Ya abi tabii, Tepe gerçekten büyük handikap. Bir abi.
Şunu söyleyeyim bak. Karşıyaka Trede oynayacağına Alea'da oynasın daha iyi. En azından İzban falan var. Yani ulaşım var. Alia'da da bir start var. 6.000-7.000 kişilik. Böyle kutu gibi. Maratonu açık ama yani her türlü iş görecek bir start.
Veya merhaba. Mücahare'ye çok benziyor değil mi?
Evet. Sadece üstü açık. Alia'daki start.
Yani merhaba. Onun da zemine yakın nispeten. Ya ben hemen yani. Zor görüyorum ben. Benim yani. Zaten olsaydı Özcan çoktan yapılırdı gibi geliyor, denenirdi.
Olabilir. Ya çünkü Menemen...
Olmadı. Yakın Menemen, çünkü.
Evet. Yani Menemen küçük sağ. Yani hatta Payşah'ın bir şeyi var. Biliyorsun ben burada rahat hissetmiyorum diye. Fakat evet. Abi şu avantajı var. Menemen'de yani o şeyde maraton tribününde bağırdın mı hani böyle pat yapsan yandaki o offside şey yardımcı hakemin ödü kopar.
Evet öyle, evet.
Çok yakın hani Karşıyaka'nın tam ihtiyacı olan şey bu.
Çok doğru yani hakeme değindim. Bugün de hakeme büyük tepkiler vardı. Oradan mı hani bu konuyu açtım bilmiyorum ama. Dediğin gibi yani Menemen çok mantıklı bir tercih bence de. Hem yakın hem kutu gibi start.
Karşıyaka'ya da çok yakın abi. İzban'la 40'ta yarım saat bile değil yani.
Hani Eko'su var stadın ama işte benim tahminim Menemen istemiyor. Onay gelmedi yani öyle değil mi? Evet olmadı. Bazen olmaz hesabı.
Olabilir. Ya bilmiyorum ama Tire çok yanlış karar olur. Tire'ye kim gidecek baba?
Yok zaten Atatürk de oynayacak. En azından bir 16'da. Ya benim tahminim şu abi. Menemen işi o kadar olmayacak seviyede ki. Altay Alsancak geçtikten ve
Doğanlara
geçecek. 4 hafta 5 hafta daha oynadıktan sonra Karşıyaka Doğanları bekliyor.
Bak o kesin zaten. Karşıyaka kulübü Bornova Belediyesi ile zaten anlaştı. Fakat öncelik Altay'da olduğu için Altay ve Altınordu'da şimdi Alsancak bittikten sonra Altay Alsancak'a geçecek. Karşıyaka Doğanlara geçecek. O kesin. Fakat ben de şunu diyorum. Ya baba Menemen'in zaten durumu belli. Menemen'de para olsaydı tamam mı? Şu zamana kadar
zaten oyuncu transferleri yapardı. Menemen'in ekonomik durumunun iyi olmadığını bu ligleri takip eden herkes biliyor. Tamam mı?
Evet.
Abi Karşıyaka 5 maçlık kiraya verirsin ya. Hem bu şeye de yarar. Hani İzmir'in güçlü camialarından bir tanesini yanına almak Karşıyaka'ya da artı yazar. Menemen'e de artı yazar. Hani bir şekilde Menemen'le anlaşıp Karşıyaka bunu yaparsa bence çok yararlı olur. Çünkü bu oyuncuların özellikle burada ihtiyaç olan şeyi hakikaten ambiyans. Hani kadro kaliteleri çünkü çok farklı değil yani. Üstteki takımların arasındaki kaliteler çok farklı değil. Çünkü yabancı oyuncu oynatamıyor.
Çok bence de doğru bir kısma değindim. Karşıyaka'nın kaybedecek 3 haftası daha iyi. Çünkü grup zor. Çünkü en zor grubu.
Evet, kesinlikle abi. Yani bir işte Allah'tan Iğdır denk gelmedi mesela.
Ya bence zaten Iğdır o yüzden bu kadar yatırım yaptı o grubu gördüğü için.
Evet, aslında dediğin çok mantıklı. Ama o yüzden bu lazım diye düşünüyorum. Yoksa kaybedilmiş bir şey yok. 2 maç 1 puan. 3 maç kazanırsın üst üste. Bir şekilde toparlarsın yani. Ya çünkü şey gibi değil, birincilik gibi değil. Yukarıla koptun mu yakalaman, ya birincilikte de birkaç hani galibiyet serisi yaptın mı yakalıyorsun ama birincilikte galibiyet serisi yapman zor. Fakat bu liglerde dediğin gibi 5-6 takım var hep her sezon ve amatör seviyede. Bu takımlarla fixture'da denk geldin mi? Ya 4 maç üst üste kazan en kötü playoff'tasın. Hani ve buranın playoff'u da Türkiye'nin en kolay playoff'u 3. lig. En kolay playoff 3. ligde. Açık konuşalım.
Hani çünkü zaten atan takım yatıyor, diğerinin aşağı hali yok.
Tabii. Yani görüyoruz yani. Bir playoff abi. En kolay playoff burası. Ya Karşıyaka dediğimiz gibi o altyapı kadrosuyla Van eşleşmesi. Van'da saçma sapan bir gol yediler. Onu yemeseler
O gün Van Atatürk harbiden Sansürü'yü falan ezer geçerdi yani. Tamam, Van'ın da renkler kırmızı siyah diye söylüyorum. Batuhan Er golü attıktan sonra ben hala unutamıyorum. Yani tribün aşağı indi neredeyse ya.
Öyle. Ama bak yani nasıl abi Karşıyaka birbiri yaptı. Saçma sapan bir gol yediler orada. Onu yemeseler yine eliyorlardı ve şeyde finalde bir şekilde geçersin abi. Geçerdin yani. Taraftarla
kim çıkmıştı o yılı finalde?
Van çıktı işte.
Van çıktı ya. Doğru.
Van çıktı pardon. Yani. Her türlü geçerdin. Hani bu şekilde yani playoff'tan her türlü geçersin. İşte Turgutlu'ya elendi Karşıyaka. Yine playoff finali. Bir şeyle. Bir penaltıyla. Ve şu anda şeyi daha iyi. Kablosu daha iyi. Üstüne seyirci geri döndü.
Yani abi bir şey soracağım sana. Madem. Hakan Kuş gitti ya.
O sıkıntı.
Kim oynuyor şu an Karşıyaka forvetine?
Abdülkadir Akyıldız var ya.
Akyıldız cezalı diye. Tamam, hafta cezalı. Oynayamadı. Bugün kim oynadı? Barış Sundur mu oynadı?
İlk hafta işte kırmızı yedi.
Hı.
Bu hafta kim oynadı? Barış Sungur oynadı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine bir bakalım da. Hani
şey bak olmaz. Abi Barış Sungur'un Bartu'dan ne farkı var ya?
O ayrı. Bartu yok.
Umut'ta.
İlyas Kahraman oynadı abi.
İşte Belçin Hoca'nın sisteminde.
Şimdi bakıyorum.
Yani öncelik gol atmak. Hücum futbolu oynatacağı için.
Açıkçası ben izleyemedim maçı da şimdi kadro üstünden bakıyorum veya benim tahminim Doğukan'ı merkeze çekmiştir hocam.
Abi işte Cüneyt Hoca'nın sisteminde gerçekten iyi bir forvet olması lazım.
Evet.
Yani ben orada kesinlikle Cüneyt Hoca olduğu sürece Furkan'ın bilhassa mesela veya Doğukan'ın kanatların gene en kötü 5 gol 5 sesi falan yapacağını düşünüyorum.
Tabii ya.
Yine de bir forvet olması. Hakan Kuş olsaymış her bir takımda kalsaymış. Çok bence iş yapacak.
Zaten
yapacak bir şey.
Zaten Hakan Kuş olsa abi kadroya bak. Hakan Kuş, Doğukan İnce, İhsan Furkan Deniz. Yani acayip bir üçlü olurdu.
Abdülkadir'in işi gerçekten çok güzel.
Evet. Ya karşıya kadar ama işte dediğimiz
yani gibi. Yani bir şeyler abi, yapması lazım.
Şey var. Bir özellikle bir önlerinde bir şey var. Mardin, Offspor, Karabük deplasmanı, içeride Ordu, Gümüşhane deplasmanı, Ceyhan Spor. Yani bir altı maçlık bir seri var. Ya bu seride tam Ordu zor rakip biraz. Mardin de kolay bir rakip değil. Mardin hep zor deplasmandır. Ama işte Karabük deplasmanı. Karabük'ün durumu belli. Karabük artık paraşütsüz amatöre gidiyor. Gümüşhane kötü durumda. Yani bu altı, Ceyhan Spor iyi bir takım değil o kadar. Ya bu altı maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik alsa karşıya, yine işleri raya sokar diye düşünüyorum.
Allah hayırlısı abi. Haftaya veya hafta içi belki bir bölümle yapabiliriz.
Salı günü.
Haftayı zaten muhtemelen yaparız da. Salı günü yine detaylı konuşuruz.
Evet. Yani 3. ligi özellikle konuşmamız lazım. Sadece Karşıyaka özelinden konuşabildik. Ama 1. Grup, 2.
aslında
grup,
2. ligi konuşamadığım takımlar var. Nazilli. Evet. Fena bir iş yapıyor.
Yani hafta
hoca, eski hoca geldi.
Salı günü kırmızı grubu, 2. lig kırmızı grubu ve 3. ligin genel şeyini bir konuşuruz diye düşünüyorum ben de.
Ya bakalım, gün vermeyelim de dediğim gibi konuşacağız. Bu şekilde. Tamam. Ben teşekkür ederim dinleyenlere. Ben teşekkür
ederim. Ve dinleyenlere çok teşekkür ederim.
Herkese iyi günler. İyi akşamlar. Yani, kendinize iyi bakın.